Şimdi kutsal sözde, kutsal kitaba baktığımız zaman her iki yöne de hak veren bazı konular vardır kutsal söze baktığımız zaman. Bu tür konuların tartışılması sevgili kardeşler, tartışılmış olmasından dolayı birçok kilise topluluklarında ayrımlar, ayrılıklar olmuştur. Hatta birçok kiliselerin bugün değişik isim adı altında bir araya gelmelerinin temel nedeni kutsal kitapta bazı konuların netlik kazanmamış olmasından kaynaklanıyor. Örneğin Metodist Kilisesi, örneğin Baptist Kilisesi, Pentekost Kilisesi, Karizmatik Kilise, Brüder Gemeinde, değil mi? Kardeşlik Kilisesi, birçok isimler adı altında bunlar bir araya geliyorlar. Kutsal kitaba baktığımız zaman bu tür konuların örneği nelerdir? Örneğin seçilmişlik konusu. Örneğin seçilmişlik konusu. Ya da dillerle konuşma. Ya da kutsal ruhun vaftizi. Yani kutsal ruhun vaftizi ne zaman gerçekleşiyor? Birisi böyle söylüyor, birisi böyle söylüyor. Büyük bir tartışma. O zaman diyor ki sen benimle değilsin, ben senden ayrılıyorum. Gidiyor başka bir topluluk kuruyor kendisine. Kutsal ruhun armağanları diğer bir konu. Ya da sonsuz yaşamı kaybedip kaybetmeme konusu. Bir imanlı sonsuz hayatını kaybeder mi, kaybetmez mi? Kaybeder mi? Kaybetmez değil mi? Ama sevincini kaybeder. Davut gibi. Değil mi? Davut 51. mezmurda günaha düştükten sonra sevincini kaybetti. Ve dedi ki, kurtuluş sevincini benden alma. Kurtuluş sevincini bana ver. Kurtuluşu bana ver demiyor, kurtuluş sevincini. Kurtuluş kaybolmuyor. Ama sevinç kayboluyor. Günahtan dolayı, günahlardan dolayı hayatımızdaki sevinç, o esenlik kaybolup gidebiliyor. Ya da bebek vaftizi. Bebek vaftiz olmalı mı, yoksa yetişkin bir kişi mi vaftiz olmalı gibi konular. Ama kutsal kitapta bazı konular da var ki tam net değil. Yani kesinlikle onun üzerinde net bir açıklamada bulunamasın sevgili kardeşler. Ben her zaman kendimi şu şekilde tatmin ettim. Rabbimin kutsal sözde detay vermediği ya da detaylara girmediği konular, kendisinin sessiz kaldığı konularda ben de sessiz kalmayı öğrenmem gerekiyor. Onu kurcalayıp, onun orasından bir şeyler çıkartıp karşımızdaki kişiyi ikna etmeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. İnsanlar ne yapıyor? Kardeşler diyelim. Ne yapıyor? Sıralamaya çalıştığım, burada az önce sıralamaya çalıştığım bu tür konuların bir tarafından tutuyorlar ve ayetlerle doğru olan budur diyerek haklı olduklarını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Biri bu taraftan tutuyor. Kutsal kitaptan da ayetler buluyor. Onu destekleyecek ayetler. Öbür tarafta buradan tutuyor. Buradan asılıyor. Ve o da kendine özgü bir takım ayetleri bularaktan, o düşüncesini destekleyerekten kendinin haklı olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bizler de bakıyoruz şaşkınlık halinde. O mu haklı, bu mu haklı? Kim haklı diye düşünürken şüphe içerisine düşüyoruz. Öyle kişiler tanıyorum ki sevgili kardeşler, iman hayatını terk edenleri bile tanıyorum. Bu anlamsız çekişme sonucu. Buradaki temel sorun nedir? Ben onu size birazcık açıklayayım. Nedir? Kardeşleri bu noktaya getiren temel sorun nedir? Çok basit. Evet, kutsal sözü iyi bilmemek doğrudur. Anlayamamak doğrudur. Kutsal söze doğru biçimde yaklaşmama konusudur. Yani kutsal söze doğru bir şekilde yaklaşamamanın nedeni, yaklaşamamanın sonucundan dolayı bu tür çekişmeler olmakta. Bu kişiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Alıyorlar kutsal kitabın bir bölümünü, içinden cımbızla bir ayeti çıkartıyorlar ve o ayeti, cımbızla çektikleri ayeti kendi kafalarına göre yorumlamaya çalışıyorlar. Bakın sevgili kardeşler, ben hayatımda bunu öğrendim net bir şekilde. Yeri geldiğinde ben burada ifade ettim sizlere. Eğer biz bir bölümden bir ayeti çıkartıp o ayeti bölümün dışında yorumlamaya çalıştığımız an en büyük yanlışlığı yapmış oluruz. Bölümün dışında onu yorumlamaya çalışırsak en büyük hatayı yapmış oluruz. Her defasında bunu söylüyorum. Kesinlikle bir ayeti anlayabilmek için o ayeti bölüm içerisinde ele almak lazım. Yani ayeti okurken bölümün tamamını okuyun. Oradaki konuyu anlamaya çalışın. Hatta ben size öneriyorum, bunu da yeri geldiğinde yine söylemişimdir burada. O bölümün bir iki bölüm ötesine gidin. Bir iki bölümde gerisine gidin. Yani oradaki o düşünceyi anlamak için, kavramak için birkaç bölüm ileri ve ileri ve geriye gitmenin çok büyük yarar getireceğinin garantisini ben size veriyorum sevgili kardeşler. Bir örnek alacağım. Bunu küçük küçük size açıklamaya çalışacağım sevgili kardeşler. Şimdi örnek. Yuhanna 6. bölümün 65. ayeti. Yuhanna 6 ayet 65. Yuhanna 6. bölümün 65. ayeti diyor ki, babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez. Gelin buradan, buyurun buradan yakın. Aynı bölümün, 6. bölümün 44. ayetine bakın lütfen. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Şimdi ben bu 6. bölümde yer alan bu iki ayeti ben bu bölümün dışına çıkartırsam ve bu ayetleri bölümün dışında yorumlamaya, açıklamaya, açıklık getirmeye çalışırsam gerçekten nasıl bir düşünce ortaya çıkıyor? Kadercilik. Kadercilik. Kadercilik düşüncesi ortaya çıkıyor ve sonuç olarak sağlıksız bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Sanki insanın özgür iradesi ortadan kalkmış oluyor. Tanrı belirliyor. Tanrı seçiyor. Tanrı kurtarıyor ve yanına alıyor. Ya da Tanrı terk ediyor. Tanrı yargılıyor. Tanrı o kişiyi cehennemin dibine gönderiyor. Sanki insanın özgür iradesi, seçme hakkı yokmuş gibi bir durum söz konusu. Bu ayetleri buradan çıkartıp dışarıda yorumladığımız zaman. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Demek ki birisi çekilmiş olması lazım ki gidelim o kişiye biz iyi haberi verelim, kurtulsun. Doğru mu? Çekilmeyenler ne olacak? Şimdi Rab sözünde çelişki mi var? Ama buradan, biz bu ayetleri buradan bölümün içerisinde yorumlamazsak kesinlikle ve kesinlikle sağlıklı bir sonuç elde edemeyiz. Ve ben size hatırlarsanız Rabbin sözünün önemi üzerinde dururken, söze yaklaşırken, sözü okurken okuduğunuz parça içerisinde bir takım sorular sorun kendinize. Anlayışınız daha da çok artacak demiştim anımsarsanız. Şimdi ben buradaki ayetleri dışarıda değil ama bölümün içerisinde, bölüm içerisinde bir bütün olarak görmeye çalıştığım zaman sağlıklı bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi biz bu önümüzde dikili olan duruma ne, niçin, nasıl, kim sorularını sormamız gerekiyor. Şimdi Yuhanna 6. bölümün 44. ayetine bakalım. Ve o ayete bakarken nasıl sorusunu soralım. Nasıl sorusunu? Ayet şöyleydi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Ayet buydu değil mi? Şimdi bu ayete bakıyoruz ve bu ayete bakaraktan şu soruyu soruyoruz. İnsanları çekecek olan baba Tanrı onları, bak nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl çekecek? O soruyu soruyoruz. Şimdi bak, beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe, çeken kim? Baba. Peki buraya soru soruyoruz. Peki baba nasıl çekecek? Bu çekme eylemini başlatan faktör nedir? Etken nedir? Neden nedir? Bakın, İsa buna çok güzel yanıt verdi aslında. Yuhanna 12. bölüm. Yuhanna 12. bölüm. Ayet 32. Yani Rabbin sözünü biraz bilmemiz gerekiyor. Enver'in ifade ettiği gibi. Bakın orada ne diyor? Ne okuyorsunuz orada? 32. ayette. Ben dediği kim? İsa'nın kendisi değil mi? Ben, yani İsa Mesih, yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İnsanların Rab İsa Mesih'e çekilişleri ne ile gerçekleşiyor? Ha? Ne anlıyorsunuz Rab İsa'nın yukarı kaldırılması nedir? Diriliş. Doğru. Başka? Rab İsa nerede yukarı kaldırıldı? Çarmıhta. Çarmıhta. Sevgili kardeşler, burada insanların İsa'ya çekilme olayı İsa Mesih'in çarmıhta ölümü, gömülüşü, ölümden görkemli dirilişi aracılığıyla gerçekleşiyor. Anlaşabiliyor muyuz? Bakın, bir bütün olaraktan baktığımız zaman baba bir kimseyi çekmedikçe nasıl çekiyor? İsa Mesih aracılığı, gönderdiği biricik oğul aracılığıyla çarmıhta hayatını feda eden, bizim için hayatını feda eden, ölümden ama ölümde kalmayıp ölümden dirilen kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla sevgili kardeşler. Demek ki burada görülen gerçek şu. Çekilen bütün insanlar renk, cins, millet ayrımı olmadan tüm insanlar için geçerli. İsa belirlenen kişiler için mi çarmıhta hayatını feda etti? İsa çarmıhta kimler için hayatını feda etti? Tüm insanlar için. Bakın Yuhanna 3.16 çok iyi bilmenizi istediğim bir ayet. Ben o ayet aracılığıyla iman ettim. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Bakın Tanrı şu ulusu ya da bu ulusu, şu milleti, şu cinsi demiyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden mahvolmasın ancak ebedi sonsuz hayata kavuşsun. Demek ki Rabbimiz tüm dünya insanlarını sevdi. Kurtuluş tüm insanlar için geçerli. Ama o kurtuluşun insan için geçerli olabilmesi için tabii ki insan üzerine düşen bir pay da var. Rab bunun gerçekleşebilmesi için kendi üzerine düşeni çarmıhta gerçekleştirdi. İnsanlar için kurtuluş hazır. Hamdolsun. Bu zemin Baba Tanrı tarafından hazırlandı. Hamdolsun. Ama insanın da burada bir sorumluluğu var tabii ki. Söylemeye çalıştığım şu. Sen ya da ben sevgili kardeşim kurtulmak için ya da kaybolmak için. Dikkat edin. Sen ya da ben kaybolmak için ya da kurtulmak için seçilmiş kişiler değiliz. Yani Tanrı şunu yapmadı. Bülent'i işaretledi. Sen cehennemliksin. Bülent'i eylemi işaretledi. Sen cennetliksin. Hatice'yi atladı. Özlem'e geçti. Sen cennetliksin. Dileğe cehennemliksin. Bak. Şimdi eğer biz bu ayete baktığımız zaman sanki Tanrı kimi belirlediyse, değil mi? Kimi seçtiyse, kimi işaretlediyse, doğru mu? Kurtuluş onun için geçerli. Ama değil. Ne kadar güzel. Ben yukarı kaldırıldığında insanları kendime çekeceğim. Demek ki Rab İsa Mesih'in ölümü, gömülüşü, dirilişi olmadıkça biz insanların kurtuluşu feriştah da olsan, ilah da olsan kurtulma imkanın yok sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Özgürce seçme özelliği, ayrıcalığı biz insanlara verilmiş. Şimdi Kutsal Kitap'ta çok örnek var da bunu çok güzel destekleyen bir şey var. Geçenlerde okurken o aklımda kaldı. Yuhanna 5. bölümde okuyordum. Orada 5. bölümde 38 yıllık bir hastadan söz ediliyor. Yuhanna 5'te. İsa bak 38 yıldır hasta bu adam. Bu adama İsa bir soru soruyor biliyor musunuz? Bakın 6. ayette diyor ki iyi olmak istiyor musun? Şimdi bakın değerli kardeşler bu adam, bu hasta seçilmiş mi değil mi? Çarmıhta gerçekleşen kurtuluş bu adam için geçerli mi, değil mi? Geçerli. Ama o geçerlilik o kişi için geçerli olabilmesi için kendisi evet kararını vermesi lazım. Özgür iradesini evet yönünde vermedikçe o kişinin kurtuluşu mümkün değil. Onun için İsa soruyor. İyi olmak ister misin? Yani kurtulmak istiyor musun? İstemiyor musun? Bu kadar açık, bu kadar net. Bir kişi, değerli kardeşler, altını önemli çiziyorum. İsa Mesih'e gelmeyi istemedikçe, Baba Tanrı o insanı zorla İsa'ya iman etmesini sağlamayacaktır. Zorla onun iman etmesini kesinlikle sağlamayacaktır. Yani onu iman ettirip kurtarmayacaktır. Ben yeri geldiğinde burada bir örnek vermiştim size. Hatta Efesler kitabını sizlerle paylaşırken de orada vermiştim. Bu seçilmişlikle ilgili bir örnek vermiştim. Kendi yaşadığım bir örnektir. Bu örneği ben her yerde paylaşırım. Seçilmişlik konusunda birisi bana soru sorduğunda ben bu örneği her zaman veririm. Yani hatırlarsanız mutlaka hatırlayacaksınız. Türkiye'den yaklaşık 15 yıl, 16 yıl önce bana 500 dolarlık bir çek geldi. Bir Amerikalı tanıdıklarımızdan destek amacıyla 500 dolar, Recep Avşar adına 500 dolarlık bir çek geldi. Ben çeki aldım, eşime verdim ve bankaya gidip çeki bozdurmasını söyledim. Eşim gitti bankaya ve 15 dakika sonra geri geldi. Dedim ne oldu? Çeki dedi bozmadılar. Hayrola bir şey mi var? Yo dedi. Çok önemli bir şey unuttuk dedi. Dedim neyi unuttuk ya? Çekin arkasını çevirdi. Arkada imza yeri var. Bakın dikkat edin. O kadar net, o kadar açık. Bu örnek beni o kadar bu konuda o kadar netleştirdi ki sevgili kardeşler. İmza attı. Eşim aldı, gitti bankaya. O 500 dolarlık çeki bozdurdu. Şimdi bakın. Kurtuluş çarmıhta gerçekleşen. Kurtuluş tüm insanlar için geçerli. Yani tüm insanların kurtulması için çarmıh ölümü çarmıhta gerçekleşti. Tüm insanlar için. Ama ben o kurtuluştan yararlanmam için o 500 dolarlık çekten ben nasıl yararlanabilirim? Ben oraya imza atmadıkça gökten binmem ne de inse o çek benim hesabıma para olaraktan geçmez. Ben o çekten yararlanmam için imza atmak zorundayım. Aynı şekilde Rabbin sağladığı kurtuluş önümde benim. Eğer ben evet imzasını atmadıkça o kurtuluş benim için geçerli olmayacak. Kurtuluş hepimiz için ama o imzayı attıktan sonra atma noktasından itibaren oradaki kurtuluş aynı o 500 dolar gibi o kurtuluşu kullanma hakkına, o 500 doları harcama hakkına sahip olduğum gibi o kurtuluşu kullanma, o kurtuluşa ulaşma durumuna geçmiş oluyorum sevgili kardeşler. Görebiliyor musunuz? Tanrı kendi üzerine düşeni yaptı, çarmıhta gerçekleştirdi. Ben de o kurtuluşa evet kararını verdim. Benim yanımda bir de Emin diye bir arkadaş vardı. Emin dedi ki git ya Recep, sen kafayı mı yedin? Gevur mu olacaksın dedi. Ama bakın, onu kimse zorlamadı. Beni de kimse zorlamadı. O özgür iradesini o yönde verdi. Ben de kendi özgür irademi evet yönünde vermiş oldum. Demek ki Rab kendi üzerine düşeni yapıyor. Bizler de kendi üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Demek ki Tanrı'nın seçişi ile insanın özgür isteği kurtuluş ile el ele gidiyor, gitmekte. Neden el ele gidiyor? Neden el ele gidiyor? Çünkü günahtan dolayı zayıf varlıklar olduğumuz için babanın da bizler için, değil mi, ruhu ve sözü aracıyla bizi hazırlıyor, bir noktaya getiriyor ve bırakıyor. Doğru mu? Kararı ya evet yönünde ya da hayır yönünde veriyorsun. Onun için Yeşaya 1. bölüm 6. ayette diyor ki bedeniniz tepeden tırnağa sağlıksız diyor. İşte bedenimiz tepeden tırnağa sağlıksız. Hasta kişileriz günahtan dolayı sevgili kardeşler. Onun için baba tarafından el atılması lazım. Bir şekilde bizim yönlendirilmemiz, o kurtuluş için o zemin hazırlanması lazım. Bakın Romalılar 3. bölümde, Romalılar 3'te 11 ve 12. ayetlerde. Diyor ki Tanrı'yı arayan yok, iyilik eden yok, tek kişi bile. Demek ki Tanrı'nın duruma el atıp bizi yönlendirmesine hepimizin gereksinimi var. Demek ki insanı sözü ve ruhu aracıyla hazırlıyor ve bırakıyor. Ama kararı bir başkası senin için vermiyor. Sen kendi kararını veriyorsun. Bakın, çok hoşuma gittiği için buraya kaydettim. Belki onunla noktalayabiliriz. Spurgeon çok iyi tanınmış bir yorumcu, Tanrı adamı. Her defasında bu tür, yani bu seçilmişlik konusunda vaaz ederken hep şöyle diyormuş. Her kim gelirse kurtulacaktır. Bir gün birisi, arkadaşlarından birisi ona demiş ki, Tanrı'nın seçişi konusunda eğer senin gibi düşünmüş olsaydım, seçilmişlik konusunda senin gibi düşünen biri olmuş olsaydım, ben senin yaptığın gibi yapmazdım diyor. Yani her kim gelirse kurtulacaksın, bu ifadeyi kullanmazdım. Ben bambaşka bir şey yapardım diyor. Ama Spurgeon'un verdiği yanıt çok çok harika. Bakın ne güzel bir yanıt veriyor. Eğer Rab diyor, dikkat edin. Eğer Rab seçmiş olduğu kimselerin sırtına bir işaret koymuş olsaydı, ben o zaman sokaklarda insanların peşine takılır, tişörtlerinin arkasına sıyırır, açıp kimin sırtında işaret varsa ona İncil'i vaaz ederdim. Ne kadar güzel, ne kadar net. Ama Tanrı bunu böyle yapmadı. Matta'yı hatırla 28. bölümü. Dedi mi? Şu kişiye gidin, bu kişiye gidin. İsa yeryüzüne ayrılırken son buyruğu neydi? Gidin, bütün uluslara gidin dedi. Bakın, bütün uluslara. Ayrım yok. Sevgili kardeşler. Ve devam ediyor. Diyor ki, Tanrı bana İncil'i tüm insanlara vaaz etmemi ve İsa'ya gelip iman eden her kimsenin de kurtulacağını söyledi. Bu kadar açık, bu kadar net. Yani eğer Tanrı, eğer birilerini işaretlediyse, Spurgeon'un yaptığı gibi ben koşmam lazım. O zaman ben niye hapishaneye gidiyorum ya? O zaman ben hapishaneye gittiğim zaman, durun bakayım diyeceğim kapıdan girerken içeri. Dönün bakayım arkanızı. Bir bakacağım, işaret yok. İşaret yok. İşaret yok. Ha, işaret var. Gel sen kal, diğerleri gitsin. Ben sana iyi haberi paylaşacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Spurgeon ne kadar net bir şekilde bu konuya açıklık getiriyor sevgili kardeşler. Evet. Bana geleni diyor, asla ve asla dışarıya atmam. En önemli olan şey İsa Mesih'e gelmek. Nasıl geleceğiz? Özgür iradeyle Rab İsa Mesih'e gelmektir. O da geleni hiçbir zaman dışarıya atmayacaktır. Neden? Çünkü o bütün insanların, 1. Timoteus 2.4 bizim ayetimizdi bu değil mi? O bütün insanların, bakın demiyor şu ya da bu ya da şu. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini istiyor. Peki yine çok iyi bilinen 2. Petrus 3.9 ne diyor? Sanma ki diyor Tanrı vaadinde gecikti ama size karşı sabrediyor. Neden sabrediyor? Çünkü diyor ki kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini, kurtulmasını özlemle bekliyor diyor. Hamdolsun. Rab inayet çağındayız. Rab bekliyor. Sabırla bekliyor. Sabırla bekliyor. Sabırla insanın yüreğinin kapısını çalıyor. Kişi yüreğinin kapısını açmadıkça, o çekin arkasına atılan imza gibi, eğer o evet kararını vermedikçe kurtuluşun gerçekleşmesi mümkün değil. Evet. Hezekiel 18'de 18. bölümde 32. Ayette diyor ki ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Ve şöyle devam ediyor. Öyleyse günahınızdan dönün, yaşayın. Bakın bu kadar açık, bu kadar net. Kimsenin ölümünden sevinç duymayan bir tanrı, madem öyle bir tanrıysa günahınızdan dönün, yaşayın. Peki yaşamanın şartı ne? Günahından Tanrı'ya dönmektir. Yaşayabilmenin tek koşulu Tanrı'ya dönmekte saklı. Ama dönen kim? Dönen kim? Kişinin kendisi. Tanrı mı döndürüyor o kişiyi? Hayır. Zorlayan bir Tanrı değil. Dönün diyor. Demek ki o özgür iradeyi, biliyorsunuz yaratılışta Adem'le Havva'yı yarattı. Onları Adem bahçesinde bıraktı diyor. Özgür bir irade verdi. Hayvanı insana ayıran en büyük özellik. O özgür irade ile senin dönmen gerekiyor sevgili kardeşim. Onun için Hezekiel, yine Hezekiel 33'te, 11'de, 33-11'de diyor ki ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. En çok kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Rab diyor, dönün. Bu ne demektir? Rab diyor, dönün. Değerli kardeşler, Rabbimizin istemi herkesin kurtulmasıdır. Bu kadar açık, bu kadar net. Rabbimizin istemi her canın kurtulmasıdır. Ama o can geriye dönmedikçe, o can özgür iradesi ile evet kararını vermedikçe o kişinin kurtulması mümkün değil. Görebiliyor musunuz? O seçilmişlik konusu, o karmaşık konu kafanızda birazcık netliğe kavuştu mu? Kavuştu mu, kavuşmadı mı? O zaman eğelim yüreklerimizi. Rabbimizin sağladığı kurtuluşa evet demiş olduğumuz için sevinelim. Özgür irademizi evet yönünde kullandığımız için sevinelim. Ama yerimizde durmayalım, zaten duramayız. Enver'in de hatırlattığı gibi ileriye doğru bu kurtuluşu insanların sırtına bakıp işaret aramadan tüm canlara vaaz etmeye, anlatmaya, ayrım yapmadan paylaşmaya devam edin. Rabbimiz hepinizi bereketlesin, dolu dolu isteklendirsin bu yönde ve başkalarının, başka canların kurtuluşu için her birinizi etkin bir şekilde kullansın sevgili kardeşler. Eğelim önümüze, Rabbimize önünde. Ne kadar harika bir şey ki Rab her şeyi bizim için yaptı. Sadece ölümü, yaşamı bize sunuyor. Seçim Tanrı'nın elinde değil. Tanrı benim için karar vermiyor. Ben özgür irademle karar veriyorum. Eğelim yüreklerimizi gerçekten. Rab aramızda sevgili kardeşler. Rab bizleri gerçekten o sonsuz günah bataklığından kurtardı. Özgürlüğe kavuşturdu. Ama günaha devam etmek için değil, tam tersine günahtan kaçmak için, günahtan uzak durmak için, günahtan tiksinmek için.